Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı
Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 8 İsvan 1403, Hicri Kameri 27 Şaban 1446, Miladi 26 Şubat 2025 Çarşamba. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından siyasi analist Sayın Ziya Türk Yılmaz ile Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes süreci üzerine yap röportaj, İran basından seçmeler, kalıcı tir, Dünya Tarihi Podcast'ı isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesul Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Bakan Irakçı, Avrupa ile görüşmeler sürecek. İran ile Hizbullah yetkilileri görüştü. Komutan Selami'den uyarı, gerçek vaat operasyonu bir örnektir. İslami Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu profesyonel davranmalı. İran ve Katar müzeleri kardeş müzeler oluyor. Son bir yılda Batı Şeria'da 45 Siyonist öldürüldü. Şimdi haberler. Dışişleri Bakanı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa ile müzakerelerin devam edeceğini ve doğal olarak iniş çıkışlarının olacağını söyledi. Parsüde'nin Merhaba Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Irakçı, İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki görüşmelere değinerek, iki gün önce Cenevre'de 3 Avrupa ülkesiyle nükleer meseleler ve diğer bazı konular üzerine görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerin kendi iniş çıkışları var, dedi. Rusya Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretine değinen Irakçı şöyle devam etti. Sayın Lavrov ile çok detaylı görüşmeler yaptık. Bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında kapsamlı bir şekilde görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Lavrov, Rusya'nın Amerika hükümeti ve bölgedeki diğer ülkelerle yaptığı görüşmeler hakkında bize detaylı bir rapor verdi. Ancak kendisine bir mesajı yoktu ve bir mesaj getirmesi de planlanmamıştı. Bakan Irakçı, İran'ın nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yönelik müzakerelerdeki tutumu ile ilgili bir soru üzerine, tutumumuz tamamen nettir ve yeni de değildir. Amerikalılar maksimum baskı politikasını onayladı ve o başkanlık kararnamesine yayınladığı gün tavrımız açık ve net bir şekilde ifade edildi. Dışişleri Bakanı maksimum baskı altında müzakereleri başlamayacağız. İran'a dayatmak istedikleri maksimum baskı politikası yeni bir şey değil ve daha önce de denendi. Olumlu bir sonuç vermedi ifadelerini kullandı. İran'a yıllardır Amerika'nın yaptırımları ile yaşadığını ve ilerleme yönünü bu yaptırımlara aldırmadan belirlediğini ve aynı şekilde devam edeceğini belirten Irakçı şunları söyledi. Zorla, baskı ile, tehdit ve yaptırım diliyle İran'la müzakereleri zorlamak istemeleri asla gerçekleşmeyecektir. Ancak İran İslam Cumhuriyeti saygı ve onur diliyle yanıt vereceğini daha önce de kanıtlamıştır. Bakan Irakçı, Katar emirinin bir mesaj getirip getirmediği sorusuna ise şu yanıtı da verdi. Bir mesaj yoktu. Kendisi bölgenin durumu hakkında bir rapor verdi. Bölgesel meseleler hakkında istişarelerde bulunduk. Bölgesel meseleler ciddidir ve bölge ülkeleriyle sürekli iletişim halinde olmamız gerekiyor. Bunu yapıyoruz. Lübnan Basanı, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı ve İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagı Galibaf, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ile Beyrut'ta bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Lübnan Basanı, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ile Beyrut'ta bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. El Meyadin'e göre bu önemli görüşme Irakçı ve Galibaf'ın Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Seyyid Haşim Safiyet denen cenaze törenine katılmak için gitti, Lübnan'dan ayrılmadan önce yapıldı. Görüşmede İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mustafa Amani de hazır bulundu. Taraflar bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alarak mevcut siyasi durum üzerine istişarelerde bulundu. Malezya Dışişleri Bakanı Seri Muhammed Hasan, İran yetkililerle görüşmeler yapmak üzere Tahran'a geldi. Bugün öğle saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı tarafından karşılandı. Parsüden İrna'dan nakden verdiği habere göre görüşmede iki ülke arasındaki bazı ortak konular ele alındı ve detaylı değerlendirmelerde de bulunuldu. Bu görüşmeden önce İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekay, ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin son durumu ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını açıklamıştı. Öte yandan İran-Malezya Ortak Komisyonu'nun 8. toplantısında işbirliği protokolü Bakan Irakçı ve Malezya Dışişleri Bakanı'nın huzurunda imzalandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Tahran'ı ziyaret eden Malezya Dışişleri Bakanı Dato Seri Muhammed Hasan ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. İran-Malezya Ortak Komisyonu'nun 8. toplantısında işbirliği protokolü Bakan Irakçı ve Malezya Dışişleri Bakanı'nın huzurunda imzalandı. Malezya Dışişleri Bakanı Dato Seri Muhammed Hasan, İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün Tahran'a geldi. Devre Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, İran'ın gerçek gücü dünyayı sarsabilir. Düşmanlar henüz gerçek darbelerimizi görmediler. Gerçek vaat operasyonu sadece bir örnekti ve düşmanlar henüz asıl darbeyi almadı dedi. İran Devre Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devre Muhafızları Kara Kuvvetleri tarafından düzenlenen Yüce Peygamber 19 adlı tatbikat sırasında yaptığı konuşmada düşmanın İran'ın ilerlemesi önünde pek çok engel çıkardığını belirterek bugün büyük güçleri yüzüstü bıraktık ve son 46 yıl boyunca onlarla mücadele ettik ve onlara asla boyun eğmedik dedi. Tümgeneral Selami, büyük düşmanlar dışsal hesaplamalarda büyük ve en iyi ordulara ve silahlara sahip olsalar da İran milleti karşısında küçüktürler ifadesini kullandı. Düşmanların İran üzerine çöktürmeyi düşündüklerini ve bugün tüm güçlerini de sahneye getirdiklerini ancak Gazze'de küçük bir şerit bile işgal edemediklerini belirten Tümgeneral Selami, 16 ay boyunca tüm Amerikan bombaları savunmasız insanların başına düştü. Ancak Hazreti direndi ve inanç savaşında da zafer kazandığını gösterdiği ifadelerinde bulundu. İran'da düzenlenen 11 Şubat yürüyüşlerine atıfta bulunan tüm General Selami, düşman İran halkının bu sahnelerde sokakları boş bırakmasını istiyor. Ancak İran milleti tüm bu komploların farkında ve düşmana kesin bir cevap veriyor. İran'ın gerçek gücü dünyayı sarsabilir. Düşmanlar henüz gerçek darbelerimizi görmediler. Gerçek vaat operasyonu sadece bir örnekti. Ve düşmanlar henüz asıl darbeyi de almadı. Düşmanlar kötülüklerine devam etseler daha aşağılayıcı yenilgileri beklemek zorunda kalacaklar diye konuştu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun profesyonel davranış sergilemesi gerektiğini vurguladı. Parsüde'nin Merhabar Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bugün düzenlenen Bakanlığı Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İslami İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğinin devam ettiğini belirtirken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile irtibat halindeyiz ve onun denetimi altındayız. Ajans müfettişleri mevcut takvime göre günlük olarak denetimlerini gerçekleştiriyor dedi. Üç Avrupa ülkesinin İngiltere, Fransa ve Almanya ajansla kapsamlı bir rapor yayınlaması yönündeki baskılarını yoğunlaştırdığını belirten İslami, ajans yasasında yazdığı gibi bu kurumdan tüm ulusların haklarına saygı göstermesini, profesyonelce davranmasını ve siyasi müdahalelerden uzak durmasını umuyoruz ifadesini kullandı. İran İslami Kültür ve İrşad Bakanı, Katar Müzeleri Başkanı ve bu ülkenin Kültürel Haftalar Başkanı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında karşılıklı kültürel haftalıkların düzenlenmesinin önemine vurgu yaptı. Parsüde'nin Fars Haber Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre bugün İran İslami Kültür ve İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salehi ve beraberindeki heyet Katar Müzeleri Başkanı Niyasi ile bir araya geldi. Görüşmede Katar Müzeleri Başkanı, İran Kültür Bakanı ve heyetine hoş geldiniz diyerek ülkesinin kültürel işbirliğini geliştirme konusundaki isteğini dile getirdi ve Doha'da düzenlenen İran Kültürel Haftası için teşekkür etti. Salehi de Katar hükümeti ve halkının İran Kültürel Haftası'na gösterdiği ev sahipliği için teşekkür ederek İran ve Katar halkları arasındaki ilişkileri kardeşe ve dostanı olarak nitelendirdi. Ayrıca bu etkinliğin iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin gelişmesinde de bir dönüm noktası olacağını ifade etti. İran'da da yakın gelecekte bir Katar Kültürel Haftası düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak bunun iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi derinleştirmek için değerli bir fırsat olduğunu belirtti. Salehi geçtiğimiz yıl Doha'da düzenlenen önemli kültürel ve sanatsal etkinliklere de değinirken, bu tür faaliyetlerin İslam dünyası ve bölge ülkeleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Ayrıca iki ülkenin müzelerinin kardeş müzeler ilan edilmesi, sinema alanında işbirliği, sanatçılar ve yönetmenler arasında etkileşimin artırılması, değerli sanat eserlerinin ve koleksiyonların da değişimi, ortak sergiler düzenlenmesi, Farsça eğitimi ve ilgili mutabakat zaptlarından imzalanması gibi çeşitli kültürel işbirliği alanlarında görüşmeler yaptık. Bakan Salehi, İran'ın kültürel kapasitesinin ve Katar'daki İran Kültürel Haftası sırasında sergilendiğini belirterek, Katar Kültürel Haftası'nın da yakında İran'da düzenleneceğini umduğunu ifade etti. Filistin direniş grupları, geçen yıl boyunca Batı Şeria'da işgalci İsrail güçlerine karşı çeşitli operasyonlar düzenledi. Bu saldırılar sonucunda da onlarca işgalci öldürüldü. Parsüde'nin Teslim Haber Ajansı'ndan aktardığına göre Filistin medyası bugün çarşamba günü yaptığı açıklamada 2024 yılı boyunca Batı Şeria'da toplam 5756 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu operasyonlarda ise 45 Siyonist öldürken 340 kişi de yaralandı. Operasyonların detayları şu şekilde: 44 bıçaklı saldırı, 18 araçla ezme saldırısı, 179 silahlı saldırı, 536 bombalı saldırı, 843 Molotov kokteylli saldırı, 364 kundaklama saldırısı, 3778 taş atma eylemi. İsrail işgal rejimi Batı Şeria'daki Filistinlere karşı bir aydan uzun süredir askeri operasyonlar düzenliyorlar. Bu saldırılar kapsamında Türkerem, Cenin ve Nablus gibi şehirlerdeki Filistinli mülteci kampların altyapıları tahrip edildi. Birçok Filistinli şehit olurken çok sayıda kişi de İsrail güçleri tarafından kaçırıldı. Birleşmiş Milletler Batı Şeria'ya yönelik saldırıların 37. gününde artan şiddet konusunda da endişelerini dile getirirken, İsrail'in askeri operasyonlarını da durdurması çağrısında bulundu. İşgal rejimi İsrail işgalatındaki El Halil kentindeki İbrahim Camii yönetiminde bu caminin avlusu ile ilgili tüm yetkililerin Filistin Vakıflar Bakanlığı'ndan alınarak işgal rejimine devredildiğini belirtti. Parsüden Teslim Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre Filistin kaynakları İsrail rejiminin İbrahim Türbesi ile ilgili yetkileri Filistin vakıflarından alıp İsrail'e bir kuruluşa devrettiğini belirtti. El Cezire'nin haberine göre bu karar El Halil'deki İbrahim Mabedi'nin çatısında inşaat çalışmalarının yeniden başlamasına yol açacak. İsrail'in bu kararı yerleşimcilerin İbrahim Camii kendileri için bir ibadethaneye dönüştürme talepleriyle aynı zamana denk geliyor. Filistin Vakıflar Bakanlığı Salı günü yayınladığı bir bildiriyle şunları duyurdu: bu bakanlık İbrahim Camii üzerinde egemenliğine sahip ettiği kurumdur ve bu tarihi ve dini yapıyı da değiştirmeye yönelik her türlü girişim onun hukuki, dini ve siyasi egemenliğine karşı açık bir ihlal ve saldırı olarak değerlendirilmektedir. Bakanlık ayrıca İbrahim Camii'nin İslami bir vakıf olduğunu ve hiçbir partinin gücü ne olursa olsun camiye müdahale etme, sembollerini değiştirme, dini kimliğini silme veya kalan kısımlarını da Yahudileştirme hakkının bulunmadığını vurguladı. Vakıflar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada camiyi tamamen kontrol altına alarak Yahudi sinagoguna dönüştürmeye çalışan İsrail işgal rejiminin türbenin avlusunu da kapatma planını da bir kez daha uygulamaya koymaya çalıştığı belirtildi. Birkaç ay önce halkın yoğun baskısı ve El Halil halkının resmi ve hak kurumlarının da direnişi rejimi bu gelişime uygulamaktan geri adım atmaya zorlamıştı. Pars Today, Filistin İslami Cihat Hareketi, İsrail rejiminin Suriye'nin çeşitli bölgelerine yönelik yeni saldırılarını kınayan bir açıklama yaptığını, bunun Suriye halkına karşı açık bir savaş ilanı olarak nitelendirdiğini bildirdi. Pars Today'in Teslim Haber Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre, İslami Cihat Hareketi bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına saldırısını açık bir savaş ilanı olarak değerlendirdi ve bunu Siyonist rejimin zorla hegemonya kurma girişimi olarak nitelendirdi. Hareket Suriye halkının bu ihanet dolu saldırıya karşı meşru müdafaa hakkını da vurgularken, Suriye'nin egemenliği ve topraklarını da savunma hakkını her türlü mevcut araçla desteklediklerini belirtti. İslami Cihat, Siyonist rejime karşı caydırıcılığın artırılmasının ve kapsamlı bir direnişin sürdürmesinin önemine dikkat çekerek, İsrail'in sadece güç dilinden anladığını ifade etti. Bu açıklama Suriye kaynaklarından bu sabah çarşamba Şam'da güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirmesinin ardından yapıldı. Suriyeli El Vatan gazetesi, İsrail rejiminin Şam'ın güneybatısındaki El Kisve bölgesine hedef aldığını duyurdu. İsrail savaş uçakları bu bölgeyi de 4 kez bombaladı, saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. İsrail'e ait insansız hava araçları, Kuneitra ve Dera illeri üzerinde uçuş yaptıktan sonra savaş uçakları Dera'daki Tel El-Hara bölgesine de bombaladı. Bu saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. El-Meyadin haber kanalı İsrail askerlerinden Kuzey Kuneitra'daki Ayn el-Bayda köyüne girdiğini bildirdi. İşgalciler ayrıca Dera ve Kuneitra arasında bulunan Seyda köyüne girerek bölgeden geçti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin gelecekteki adımlarında Rusya ile ittifakın önemini göz önünde bulundurmasını umduğunu belirtti. Barsu'dan haberine göre bu açıklamalar Bakü'deki Rus evi ve Sputnik Azerbaycan'ın kapatılmasını iki ülke arasındaki ilişkileri etkilediği bir dönemde geldi. Bakü'de Rus evinin kapatılması ve Sputnik Azerbaycan Haber Ajansı'nın faaliyetlerinin durdurulması Moskova-Bakü ilişkilerini gölgelemiş durumdadır. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, ikili ilişkilerle ilgili bir gazetecinin sorusuna yanıt olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Rusya ile ittifakın önemini anlıyor ve Moskova, Bakü'nün gelecekteki adımlarında bunu dikkate almasını bekliyor dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz Amerika'nın Birleşmiş Milletler'de Rusya'yı kınayan kara tasarısının red oyu vermesi üzerine. Amerika Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan karar tasarısına red oyu vererek büyük yankı uyandıran bir adım attı. Bu karar tasarısı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 3. yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna tarafından sunulmuş ve kabul edilmişti. Ancak Amerika yeni yönetimin Ukrayna savaşına yönelik yaklaşımı ve Rusya ile uzlaşma çabaları doğrultusunda bu karara karşı çıktı. Birkaç saat sonra Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sunduğu ve Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan karar tasarısı kabul edildi. Ancak bu tasarıda ne Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ne de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması vurgulandı. Fransa ve Birleşik Krallık, Amerika'nın Ukrayna Savaşı'na yönelik yeni tutumunu sert bir şekilde eleştirmelerine rağmen bu tasarıyı veto etmediler ve çekimsel oy kullandılar. Bu gelişmeler ise Amerika'nın Ukrayna'daki 3 yıllık savaşta hangi tarafı desteklediğini açıkça gösterdi. 20 Ocak'ta Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasından önce Amerika, Ukrayna'nın en büyük destekçisi konumundaydı ve bu savaşta 100 milyarlarca dolar harcamıştı. Ancak Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüyle birlikte Amerika'nın Rusya'nın yanında yer aldı ve Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerine karşı bir pozisyon aldığı netleşti. Bununla birlikte Trump yönetiminin asıl hedefi Rusya ile ittifak kurmak ya da Ukrayna ve Avrupa'ya karşı bir cephe oluşturmak değil, Trump ve danışmanları bu stratejik yön değişikliğiyle Ukrayna yönetimini ülkenin zenginliklerini ve varlıklarını Amerika'ya devretmeyi zorlamayı umuyor. Trump'ın Ukrayna Savaşı'nın bir an evvel sona erdirme konusundaki ısrarının arkasında ise Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarına ve ekonomik sektörlerine erişim sağlama amacı yatıyor. Amerika'nın Ukrayna hükümetinin sunduğu teklife göre Amerika, Ukrayna'nın petrol, doğalgaz ve nadir toprak elementleri dahil olmak üzere yeraltı kaynaklarının gelirinin %50'sine sahip olacaktır. Ayrıca Ukrayna'nın altyapısından elde edilen gelirin %50'si de Amerika'ya aktarılacaktır. Bu süreç Trump'ın ifadesiyle Cabe'in Amerika'ya olan 500 milyar dolarlık borcunu ödeyene kadar devam edecek. Amerikan yönetimi Ukrayna'ya Amerikan pillerine kabul etmesi ya da Rus ordusunun ilerleyişi karşısında ülkesini tamamen kaybetmeye hazırlanması konusunda uyarıda bulundu. Washington'un bu konuda ne kadar ciddi olduğunu göstermek için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen karar tasarısına bile oy vermedi. Aynı şekilde Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu tasarıda ne Rusya'nın kınanması ne de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması da yer aldı. Trump yönetimi açısından bakıldığında Batı ne Rusya'yı askeri olarak yenebiliyor ve ne de Rusya ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişini de durdurabiliyor. Bu durumda Amerika'nın Ukrayna'nın zenginliklerine el koyarak önceki yönetimin bu ülkeye yaptığı harcamaları geri kazanması gerekiyor. Ancak bu strateji Ukrayna'nın nihayetinde Amerika ve Rusya arasında bölünmesine de yol açabilir. Bu durum ise eğer Ukrayna'daki NATO yanlısı hükümet Rusya ve Amerika'ya karşı farklı bir yol izlemiş olsaydı yaşanmayabilirdi. Muhterem dinleyiciler, başlamak ikinci ve son yorumumuz Büyük Göller bölgesinde savaş başlıyor mu başlığı altında. Demokratik Kongo Cumhuriyeti topraklarında M23 olarak bilinen isyancı güçlerin ilerlemeye devam etmesi Büyük Göller bölgesinde kapsamlı bir savaşın patlak verme riskini de artırdı. M23 isyancı grubu son günlerde Goma'dan sonra Kongo'nun doğusundaki Bakuba'ya girdi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'ya kadar ilerlemeyi de hedefliyor. Bu grup 2025 yılının başından itibaren Goma ve Bakuba'yı dahil olmak üzere Kongo'nun doğusundaki bazı bölgeleri kontrol altına aldı ve ilerleyişini de sürdürüyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Başbakanı Jody Suminwa, ülkesinin doğusundaki çatışmalarda yılın başından bu yana yaklaşık 7000 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kongo yetkilileri Ruanda'yı isyancılara desteklemekle suçlarken Ruanda hükümeti bu iddiaları reddederek M23'ün Kinshasa yönetimi tarafından desteklendiğini öne sürüyor. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Ruanda'nın bölgesel genişleme amacı taşımadığını vurgularken ülkesinin doğu komşularında faaliyet yürüten ve Ruandalıların hayatını tehdit eden silahlı gruplara karşı kendilerini savunmaları gerektiğini belirtti. Kagame bu grupların 1994 yılında Ruanda'da soykırım gerçekleştiren güçler olduğunu ve şu anda da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda Kinshasa hükümetinin desteğiyle faaliyet gösterdiklerini ileri sürdü. Ruanda Devlet Başkanı'nın söz ettiği grup, Ruanda'daki Hutu etnik kökenine mensup olan ve 1994'te yaklaşık 1 milyon Tutsi'nin öldürülmesinde rol oynayan Ruanda Demokratik Kurtuluş Güçleri adlı örgüttür. Bölgede gerilimin giderek tırmanırken bölge ülkeleri arasındaki siyasi ve askeri saflaşmalar da Büyük Göller bölgesinde savaş ihtimalini artırıyor. Bu bölge Afrika kıtasının en gergin bölgelerinden biri olup Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kinshasa, Ruanda, Burundi, Uganda ve Tanzanya gibi ülkeleri de kapsıyor. Bölgedeki en önemli ülke olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem coğrafi konumu hem de zengin doğal kaynakları nedeniyle bölgesel çatışmalarda merkezi bir rol oynuyor. Kongo dünyadaki en büyük kobalt, bakır, elmas, altın, petrol ve kereste üreticilerinden biridir. Bu kaynaklar bölgede yaşanan savaşların temel sebeplerinden biri olarak da öne çıkıyor. Silahlı gruplar ve çeşitli hükümetler bu zenginliklere erişmek için sürekli bir mücadele içindedir. Aynı zamanda bu kaynaklar birçok silahlı grup tarafından finansal güç elde etmek amacıyla kullanılıyor. Öte yandan Ruanda ile Kongo arasında uzun süredir devam eden etnik çatışmalar da mevcut. Bölgedeki en büyük etnik ve siyasi gerilim Tutsi ve Hutu grupları arasındaki çatışmalardan kaynaklanıyor. 1994'te Ruanda'da yaşanan soykırım sırasında Tutsilere yönelik katliam gerçekleştiren binlerce Ruandalı Hutu Kongo'yu da aştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakinnehu la nasawka an tabanna bakiyin.
İranci terörüstüne ve vushim ochin yet.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki yayınımızda siyasi analist Sayın Ziya Türk Yılmaz ile Filistin gelişmeleri çerçevesinde ve özellikle bölge gelişmeleri etrafında Hamas ve İsrail rejimi arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının nasıl bir koşulda uygulandığı ve ilerlediği konusu etrafında görüşlerinin birinci bölümünü sizlere sunmuştuk. Bu akşamki yayında sohbetimizin ikinci bölümünü Sayın Türk Yılmaz ile dinliyorsunuz efendim.
Biz Filistinlilere baktığımızda kendi ülkeleri, evleri viraneye çevrilmiş olsa da topraklarına sahip çıkma bir duyguları var. Ama Siyonistlerde böyle bir duygu yok. Yani toprak diye bir şey yok sanki onlar için. Her an bir saldırı olduğunda kaçıp gitmek var. Başka bir yere, güvenli bir yere, sığınaklara vesaire. Sizce bu ne kadar önemlidir? Halkın inancı kendi topraklarına bu savaşta nasıl ele alınmalı efendim?
Bakınız, her iki tarafı yeniden değerlendirmek gerekir.
Evet.
Direniş demek savunma demektir.
Evet.
Saldırganlık değil. Kendi ülkesinin işgal altından kurtarmak demektir. Yani kendi halkına karşı yapılan bunca katliamlara, soykırıma, sürgüne, ambargolara, baskılara bir yerde direnmek demektir. Karşı gelmek demektir. Yani yoksa Filistinlilerin başka bir ülkeye, başka bir halka saldırdıkları görülmemiştir.
Evet.
Yani geçen bu 75-80 yıl içerisinde hep savunma pozisyonundadırlar. Bunun için kendi vatanlarını, kendi şeref ve haysiyetlerini korumak için direnmek zorundadırlar. Bu ilahi bir vazifedir. Herkes için direnmeyen halklar yok olmak zorundadırlar.
Evet.
Direnmeyen halklar başkalarının boyunduruğunu kabul etmek zorundadırlar. Filistinliler geçen bu 80 yıl içerisinde Batı sulta sisteminin sultasını kabul etmediklerini, İsrail denilen bu terör çetesi rejimini kabul etmediklerini ortaya koydular. Yani bu tarihte eşsiz bir direniştir.
Hı.
Şimdi karşı tarafa geçelim. Yani karşı tarafın motivasyonu nedir diyeceksiniz. Yani İsrailli askerler niçin savaşıyorlar? Hı. Bakın, bunların şeyleri, kökleri tahrif edilmiş Tevrat'a dayanıyor. Bunlar o kadar bunlara telkin edilmiş ki siz üstün ırksınız. Üstün milletsiniz. Allah'ın seçtiği şeysiniz, kavimsiniz. Diğer milletler, diğer bölge insanları size hizmet etmek için yaratılmıştır. Bakın, bunlar okullarında çocuklarına telkin etmektedirler. Ve bu amaçla adam öldürmeyi bizzat Talmud'da geçen, yani bu şey cümlelere, paragraflara dayandırmaktadırlar.
Evet. Doğru.
Öldür diyor. Öldür. Bunların diyor ölmesi, bunlar fark etmiyor bunlar. Bunlar hayvan gibidirler diyor. Siz çocukluktan bu insanlara bunu telkin ederseniz bunlar adam öldürmeyi bir zevk olarak görürler. Gerçekten de böyle olduğunu biz önceki savaşlarda ve Gazze savaşında açıkça gördük. Ama öldürürken ölmek de istemiyorlar.
Evet.
Yani bu Kur'an-ı Kerim'de de açıkça Cuma suresinde açıkça buyurulduğu üzere bunlar ölümden korkuyorlar.
Anladım.
Madem siz Allah'ın dostusunuz, niye ölümden korkuyorsunuz buyuruluyor.
Doğru.
Bunun için canlarına çok düşkünler, dünyaya çok düşkünler ve dünya daha üstünlük kurmak istedikleri için ister istemez her türlü cinayete, katliama, soykırıma başvurmayı kendilerine mubah görüyorlar. Ama karşılarında sert bir direniş gördükleri zaman da teslim olmak zorunda hissediyorlar. Ama bunların bu inanç var olduğu sürece bu mücadele devam edecektir. Hele bir de sultan sistemini arkalarına alabilmişlerse,
doğru,
sultan sisteminin her askeri, ekonomik, medya desteğini de arkalarında gördükleri sürece bunlar bu mücadeleden vazgeçmezler. Daha doğrusu bu cinayetlerden vazgeçmezler.
Evet.
Bunun karşısında direnmekten başka bir çare yok.
Doğru. Hocam şimdi bu Gazze olaylarına paralel olarak biliyorsunuz bölgemizde farklı ülkelerle ilgili İsrail'in işgalciliği gündemde hala konuşuluyor. İster Lübnan'la ilgili olsun, ister Suriye'yle ilgili olsun. Lübnan'da da yani Gazze ateşkesinden önce bir ateşkes anlaşması sağlandı. Ve burada yerlerinden edilmiş Lübnan vatandaşlarının kendi aslında evlerine doğru dönmeleri gerekiyordu. Hala da bu ateşkes anlaşması ve maddeleri gündemde. Ancak şimdi Lübnan'dan çekilmediği halde hala orada askerlerini bulunduruyor. Aynı benzer durum Suriye ile de ilgili konuşuluyor. Maalesef orada da merkezi bir güç hala oluşmadığı için veya kendileri istemediği için onu anlayamıyoruz. İsrail'e karşı koyma bir adımı yoktur maalesef. Lübnan'la ilgili bu işgalciliğin sürdürülmesi veya Suriye'yle ilgili benzer bir tablonun gündemde görülmesini siz nasıl değerlendirirsiniz?
Bakınız, Batı sultan sistemi ve onların müttefikleri bölgedeki ön karakolu durumundaki İsrail rejimi de güce inanırlar.
Evet.
Bunların inandıkları kanun orman kanunudur veyahut da animal kanundur. Bunun için şöyle bir misal vermek gerekiyor. Yani bir köpek sizi ısırmak için size saldırırsa, kaçarsanız daha fazla küstahlaşarak size saldırır.
Evet.
Karşısında durursanız
o
da
yani
durur.
Evet.
Üzerine yürürseniz geri adım atar. Bakın bu Aksa Tufanı operasyonundan sonra açıkça görüldü ki bunların karşısında durunca bunlar duruyor. Bunlara saldırınca bunlar geri adım atıyor. Hem bunu Hizbullah gösterdi, hem Hamas İslami Cihat gösterdi, hem Ensarullah Hareketi Yemen'de bunu açıkça gösterdi ve bütün bir Batı sultan sistemi, Amerika'sı, İngiltere'si ve öteki müttefikleriyle birlikte Kızıldeniz'de Ensarullah hükümetine karşı hiçbir varlık gösteremediler.
Aynen.
Ensarullah açıkça Kızıldeniz'i bunlara kapattı.
Yani pardon bölüyorum. Ensarullah da devreye girince biliyorsunuz Amerika ile İngiltere bunlara karşılık veriyordu. Sanki İsrail kendi güçleri yetersiz kalıyordu Ensarullah'a karşı. Yanlış mıyım acaba?
İsrail sadece Kızıldeniz'de değil, Yemen'e karşı değil, Lübnan'da Hizbullah'a karşı ve Gazze'de Hamas'a, İslami Cihat'a karşı da tek başına karşı koyabilecek, savaşacak güçte değil.
Evet.
Yani bunu Güney Lübnan'da açıkça gördük. Güney Lübnan'da 1,5 ay boyunca bütün kara gücünü oraya odaklamasına rağmen, konumlandırmasına rağmen herhangi bir başarı elde edemedi.
Evet.
Amacı Litani Nehri'ne ulaşmaktı. Hı hı. Ulaşamadı. Yani dünyanın dördüncü büyük gücü diye, ordusu diye böyle abartılıp kamuoyuna tanıtılan İsrail ordusu Hizbullah karşısında 1,5 ay birkaç tane kasabayı almaktan başka bir başarı gösteremedi.
Evet.
Ve bunun için bunlar karşısında direnen güçler görüldüğü gibi kazanıyor. Bunlar geri atmak zorunda kalıyor. Geri adım atmak zorunda bırakılıyorlar. Bu sadece bir örnektir. Öteki güçler için de bir örnektir. Eğer İslam ülkelerindeki bu kokuşmuş rejimler, korkak yöneticiler yapar, bu korkularını yenerse ne Amerika bölgede tutunabilir, ne İsrail bu küstahlıklarına devam edebilir ve yine işaret ettiğiniz üzere Suriye'den de çekilmek zorunda kalır. Yani bunlar kanun tanımazlar, uluslararası kanun tanımazlar. Bunlar için adalet nedir, insaf nedir, bunun anlamı yoktur. Bunlar zordan anlar. Karşısındaki rakibin veyahut da düşman gördüğünün zaafını gördükleri zaman bastırırlar. Bunu Suriye'de açıkça gördük.
Evet.
60 yıl boyunca Suriye'de Golan tepelerinden bir adım bile ilerleyemeyen Siyonist rejim güçleri Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasından hemen sonra oradaki boşluktan, zaaftan yararlanarak Suriye'nin çok önemli bölgelerini işgal ettiler.
Evet.
Ve buna karşı da ne Arap ülkeleri, ne Suriye için böyle böbürlenip duran, Suriye'yi kurtarma operasyonuna yardımcı olduğunu ifade eden bölge ülkeleri, rejimleri de hiçbir laf edemediler.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Ziya Türk Yılmaz'ın görüşlerini Hamas ve İsrail rejimi arasındaki ateşkes anlaşması çerçevesinde ve bölge gelişmelerine ilişkin dinlenmiş oldunuz. Sohbetimizin 3. ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.arstemze'de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağım sizlere.
Cumhuriyet İslami Gazetesi Avrupa ve Amerika arasındaki gerginliğin tırmanmakta olduğunu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Gazze'de daimi ateşkes istediğini söylediğini ve Ensarullah'ın Yemen egemenliğine yönelik Birleşik Arap Emirlikleri'nin eylemi hakkına uyarıda bulunduğunu belirtiyor. İttilat Gazetesi, Irakçı'nın nükleer silahlarla kapsamlı bir sözleşme imzalanmasının zarureti hakkındaki haberinde şunlara yer veriyor.
İran Dışişleri Bakanı 2025 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı'nın üst düzey oturumunda yaptığı konuşmada nükleer silahsızlanmaya ilişkin bağlayıcı yasal taahhütlere, özellikle de NPT anlaşmasının 6. maddesine uyulmamasının silahsızlanma ve silah kontrol rejimini zayıflattığını belirtti. Uluslararası toplumun nükleer silaha sahip ülkeleri uluslararası hukuki yükümlülüklerinden sorumlu tutması gerektiğini vurguladı. Irakçı bazı ülkelerin güvenlik gerekçesiyle büyük miktarlarda kaynak ayırarak silah üretip depolamasını eleştirerek bu durumun bölgede ve dünyada güvensizlik ve kan dökülmesine yol açan kısır döngüyü sürdürdüğünü belirtti. Irakçı ayrıca İsrail rejiminin Gazze'de eşi benzeri görülmemiş ve acımasız eylemlerde bulunduğunu, soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini ifade etti. İsrail'in Gazze'ye saldırısının bölgenin yıkımına ve çoğunluğu çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluşan 46 binden fazla kişinin katledilmesine neden olduğuna da vurgu yaptı. Tarihte hiçbir zaman bu kadar çok gazeteci, sağlık çalışanı ve Birleşmiş Milletler personelinin bir silahlı çatışmada öldürülmediğini belirten Irakçı, İsrail rejimi tarafından gerçekleştirilen savaş suçları, etnik temizlik, zorunlu yerinden edilme ve kitlesel açlığın cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.
Ceyhan gazetesi Bloomberg'den naklen İran ve Rusya'nın Amerikan petrol yaptırımları bypass ettiğini, tüm General Reşid'in Siyonist rejimin her türlü tehdidine karşı silahlı güçlerin kesin karşılık vereceğini vurguladığını, Zelenski'nin Ukrayna hakkında yazılan senaryoyu okumadığını belirtiyor. Hemşire gazetesi Siyonist Bakan'ın savaşı kazanmanın esirlerin geri getirmesinden daha önemli olduğunu söylediği haberinde şunlara yer veriyor.
Siyonist İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Ori Strock, Gazze'de stratejik zafer kazanmanın orada tutulan İsrail'i esirlerin geri getirmesinden daha önemli olduğunu belirtti. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi'nin üyesi olan Strock, Siyonist İsrail'in Kanal 12 televizyona verdiği röportajda savaşı kazanmak son rehininin geri getirmesinden daha önemli dedi. Strong Gazze'de stratejik zafer elde etmek için bazı rehinelerden vazgeçmek zorunda kalabiliriz. Bu 10 yıl önce İsrail'de üzerinde uzlaşılmış bir konuydu ifadelerini kullandı. Strock geçmişte muhalefet lideri Yair Lapid ve eski iç güvenlik bakanı Omar Bar-Lev'in bir rehinenin serbest bırakılması karşılığında birden fazla mahkumun salıverilmesini engelleyen bir yasa tasarısı sunduğunu hatırlatarak bugün benzer görüşlerin aşırıcı olarak değerlendirildiğini ancak bu anlayışın yeniden benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Filistinlileri serbest bırakmaya devam etmeleri ve zayıflık göstermelerinin düşmanların İsrail'in karar alma yeteneği olmadığı sonucuna varmasına neden olacağını savunan Strock, Hamas'ı ortadan kaldırıp Filistinlilerin büyük çoğunluğunu Gazze'den çıkarmayı ve orayı kontrol altına almayı başarmaları durumunda bunun tüm bölgeye güçlü bir mesaj olacağını belirtti.
Tahran Radyosu.
Cevan gazetesi İslami Şura Meclis Başkanı Galip Afan, Hizbullah'ın Lübnan'ın güvenliğinin teminatı olduğunu belirttiğini, Amerika'nın İran'a karşı yeni yaptırım kararı alındığını ve Batı Şeria'da binlerce sivilin insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Şerven gazetesi işgal ordusunda psikolojik vakalarda artış yaşandığını belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
Siyonist rejim medyası Yedio Tahran'ı sahadan dönen 170 bin askerin psikolojik destek talebinde bulunduğunu bildirdi. Rejimin Savaş Bakanlığı askerlerin psikolojik destek alabilmesi için başlattığı yeni program kapsamında büyük bir talep aldığını itiraf etti. Yedio Tahranut gazetesinin haberine göre 1,5 ayda programa başvuran asker sayısı 170 bine ulaştı. Başvurular özellikle Gazze'deki çatışmaların ardından artış gösterdi. gösterdi. Askerler travma sonrası stres bozukluğu ve diğer psikolojik sorunlar için terapi hizmetlerinden faydalanmayı talep etti. Haberde Gazze şeridindeki saldırılara katılan pek çok yedek askerin psikolojik tedavi almak için arayışta olduğu ve terapi alabileceği psikolog bulmakta güçlük çektiğini bildirdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsio'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsio'da yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsio'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun, gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor." Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca edeyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Rus Çarlığı'nın ormanlarında sıcak bir yaz günü büyük kahverengi bir ayı bal arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Arıların sokmalarının çok acı verici olduğunu biliyordu ama bal yemekten de kendini alamıyordu. Ormanda yürürken ve balı düşürürken aniden büyük bir kovan gördü. Nöbetçi arılar kovanı şiddetle koruyorlardı. Aynı kendi kendine de kovanda mutlaka çok ve lezzetli bal olmalı dedi. Kovana sızmanın bir yolunu da arıyordu ki aniden arı kraliçesinin kovandan çıktığını gördü. Kraliçeyi takip etti ve ona dağların ötesindeki bir ovada her türlü çiçeğin bulunduğu çiçeklerle dolu bir bahçe var dedi. Kahverengi ayı kraliçeyi arıları ovaya götürmeye teşvik etti. Böylece çiçeklerin nektarından içip balları daha tatlı olacaktı. Hayatı boyunca kovanda yaşamış ve ayının arılarla düşmanlığını da bilmeyen kraliçe ayının sözlerine inandı. Ve tüm arıları o çiçekli bahçeyi bulmak için dağların ötesine gönderdi. Kahverengi ayı arzusuna ulaştı ve arıların yokluğunda da kovandaki tüm balları da yedi. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcastının bir başka bölümünde sizlerleyiz. Doğdular, batılılar, dostluklar ve düşmanlıkların tarihi ve anıları. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hicri kameri 1218 Ramazan'ında Gacar hükümetinin ilk yıllarında İran'da yorgun ve tozlu bir ulak kendini Tahran'a ulaştırdı ve saraya gitti. Hızlı ve heyecanlı ulak nefes nefese sarayın salonuna girdi. Feth Ali Şah'ın tahtının önünde diz çöktü ve Şah'tan konuşma izni almadan şöyle dedi. Majesteleri, Ruslar bize saldırdı. Rus askerleri Gence'yi kuşattı. Şehit sadece birkaç gün daha direnebilecek. Ulak, Şah'ın bu haberi duyunca öfkeleneceğine ve hemen ordunun hazırlanması emrine vereceğine umuyordu. Ancak Feth Ali Şah yavaşça tahtından kalktı. Ona doğru yürüdü ve sinirle şöyle dedi. Kulakların neden şapkanın altında değil? O yıllarda kulakların şapkanın altında olmaması çok çekindi. Ve eğer birinin kulakları şapkanın altında olmadan bir meclise girerse sanki tüm hazır bulunanlara hakaret etmiş gibiydi. Ulak şaşkınlıkla ellerini havaya kaldırdı. Şapkasının üzerine koydu ve aşağı indirdi. Kendi kendine mırıldandı. Eğer bu kulakların şapkanın altına girmesiyle Rus'a geri çekilirse işte benim kulaklarım. Genci halkı bekçi arıları gibi şehirlerini en iyi şekilde koruyorlardı. Ama Şah'ın Kafkasya'ya takviye birlikleri göndermedeki yavaşlığı Rusların işine yaradı. Sisyanov, Gence'yi ele geçirdikten sonra Kafkasya'daki diğer şehirlerin de ondan korkup Rusya'ya tabi olmaları ve İran'dan ayrılmaları için korkunç bir katliam emri verdi. Feth Ali Şah İran ordusunun komutasını cesur ve gözü pek bir genç olan oğlu Abbas Mirza'ya verdi. İran ve Rus orduları arasındaki ilk karşılaşma Erivan yakınlarında gerçekleşti. Bu savaş 3 gün sürdü ama iki taraf da zafer kazanamadı. Ancak Ruslar genç İranlı komutanla savaşmanın tadına vardılar. Birkaç çatışmanın ardından Abbas Mirza sonunda Gence şehrini kurtarmayı da başardı. Ve Ruslar ard arda yenilgiler aldıktan sonra Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geri çekildiler. Ama yeni planlar yaparak İran ordusunu da diz çöktürmeye çatışıyorlardı. Feth Ali Şah Rusların savaştan vazgeçmeyeceğini bildiği için İngiliz dostlarını da hatırladı. Aynı dostlar ki onların talebiyle Afganistan'a saldırmış ve tüccarlarına cazip ticari imtiyazlar vermişti. Şah İngilizlerden yardım istedi ancak Avrupa'da olup bitenlerden habersizdi. İngilizler artık Fransızlara karşı Ruslarla ittifak halindeydiler. Ve İran'a yardım etmemeleri gerekiyordu. İran'a hayır demek yerine bu yardımı sunmak için o kadar ağır ve tuhaf şartlar öne sürdüler ki İran Şahı kendiliğinden, teklifinden de pişman oldu. Feth Ali Şah Rusya ve İngiltere'nin ortak düşmanı olan Fransa'ya güvenmek zorunda kaldı. Bu sırada Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru'ydu. İran'ın Aras Nehri'nin kuzeyindeki ve Gürcistan'daki işgal altındaki bölgeleri Ruslardan geri almasına yardım etmeye hazırdı. Karşılığında İran'da Hindistan'a saldırmada Fransa'ya yardım etmeliydi. Hicri kameri 1222 baharında İran Şahı'nın temsilcisi Finkenstein bölgesinde Napolyon'la görüşmeye gitti ve onun bakanlarından biriyle 16 maddelik bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmada Fransa hükümeti Feth Ali Şah'ın ihtiyaç duyduğu top, tüfek ve her türlü silah Avrupa fiyatına da İran'a satmayı ve Şah'ın ordusunu da eğitmek için bir grup subayını da İran'a göndermeyi kabul etmişti. İran'da derhal İngiltere ile tüm ilişkilerini kesmeli ve bu ülkeye savaş ilan etmeliydi. İngiltere ve Rusya'nın birlikte müttefik olduğu her savaşta İran ve Fransa'da müttefik olmalı ve onlarla savaşmalıydı. Ayrıca İran hükümeti artık İngiltere'nin sömürgesi olan Hindistan'a saldırmak için Fransa ordusunun İran topraklarından geçmesine izin vermeliydi. Finkenstein sözleşmenin imzalamasından sonra Şah'ın temsilcisi bir Fransız generali ve birkaç subayla birlikte İran'a geri döndü. Bu subaylar Abbas Mirza'nın askerlerini eğitmek ve top döküm fabrikası açarak onlara modern bir topçu sağlamak zorundaydılar. Şah bu subaylardan birini o zamanlar İran'ın diğer şehirlerine göre sanayi açısından üstün olan İsfahan'a gönderdi. Ancak İsfahan'da çok şaşırtıcı bir şeyle karşılaştı. Hükümet içindeki bazı kişiler onun faaliyetlerine engel oluyorlardı. Bu kişiler veliahtlık ve Şah'ın halefi olmak için Abbas Mirza ile rekabet eden kişilerdi. Hatta İsfahan valisi bile ona karşı çok bencildi. Topları kalıplamak için bu validen bakır talep ettiğinde, vali şehrin yoksul insanlarını, bakır kaplarını ve tencerelerini ona getirmeye zorladı. Ülkenin ileri gelenlerinden bir grup orduyu bu şekilde zayıflatmaya çalışırken, savaşın sonunun ne olacağı çok açıktı. Tuti Fetali Şah'ın sayısız kadınlardan biriydi. Şah'ın kalbini derinden çalan Zend ailesinden bir kızdı. Şah, Tuti'ye o kadar aşıktı ki ya onunla vakit geçiriyordu ya da yalnız başına yürüyüp onun hakkında şiirler yazıyordu. Ancak kader aşık Şah'ımız için başka bir hikaye yazdı. Tuti hastalandı ve yatağa düştü. Doktorlar ne yapsalar hastalığına çare bulamadılar ve Tuti Şah'ın hüzünlü gözleri önünde öldü. Tuti'yi kaybetme üzüntüsü Şah'ı bırakmıyordu. Kimse Şah'ı bu kadar kederden nasıl kurtaracağını bilmiyordu. Sonunda Şah kendisi bir çare buldu. Uzak ve yakın şehirlerin yöneticilerini, iyaretlerinin güzel kızlarını saraya göndermelerini emretti. Böylece majesteleri hepsine görebilir. Belki biri onun Tutisine benzeyecekti. Kızların kervanı her şehirden Tahran'a geliyordu ve durmadan saraya gidiyordu. Majestelerinin talihi yaver gitti ki sonunda Nuşafer'in adında başka bir güzelin ayağı saraya ulaştı. Nuşafer'ini görmek Şah'ı o kadar heyecanlandırdı ki daha ilk görünüşte tüm kederlerini de unuttu ve bu kızı hareminin tüm kadınlarının başı yaptı. Şah Nuşafer'ine olan ilgisini göstermek için çeşitli fermanlar yayınlıyordu. Tahran'daki bahçelerden birinde onun için Nuş Kulesi adında bir kule inşa edildi. Şah'ın çoğu zamanı Tuti ve Nuşafer'in hakkında yazdığı şiirlerine uygun kafiyeler bulmakta da geçiriyordu. Böyle bir Şah'ın dünya haberlerini takip etmeyi, Avrupa'daki siyasi gelişmeleri takip etmeyi, o kıtanın savaşlarını, dostluklarını ve düşmanlıklarını gözlemlemeye fırsatı yoktu. Böyle bir Şah için Avrupa'nın siyasi geleceğini tahmin etmek imkansızdı. Aynı yıllarda Fransa İmparatoru Napolyon, Ruslarla olan düşmanlığını bir kenara bıraktı ve onlarla bir barış anlaşması da imzaladı. Bu barış anlaşmasının imzalanması Fetali Şah'ı tamamen şaşırttı. Fransa, Ruslar tarafından işgal edilen toprakları geri alma konusunda İran ile yaptığı tüm anlaşmaları da unutmuştu ve sadece İran'ın da Rusya ile hızla bir barış anlaşması imzalanması konusunda ısrar ediyordu. Ruslar barışa hazırdı ancak İran'ın Ruslar tarafından işgal edilen tüm bölgeleri onlara vermesi şartı ile. Daha önce Rusya ile savaşta İran'a yardım etmeye kabul etmeyen İngilizler, şimdi Ruslara darbe indirmek için İran ile ittifak kurmaya hazırdı. Fransızlardan umudunu kesen Fethullah Şah da bir kez daha İngilizlere döndü ve ihtiyaç elini onlara uzattı. İngiliz elçisi olan İran sarayına gönderdi. İngiltere kralı tarafından Fethullah Şah'a aralarında büyük bir elmasın da görüldü, değerli hediyeler sundu ve İran ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre İran hiçbir Avrupa ülkesinin topraklarını Hindistan'a saldırmak için kullanmasına izin vermeyecekti. İngilizler de İran'da yılda 120 bin tümen ödeyeceklerdi ve herhangi bir Avrupa ülkesinin İran'a saldırması durumunda İran'a gerekli silah ve teçhizatı satacaklardı. Anlaşmanın imzalamasından bir süre sonra İngilizlerin söz verdiği paradan hiçbir haber alınamadı. Fethullah Şah Dışişleri Bakanı Mirza Ebul Hasan elçiyi de Londra'ya göndermek zorunda kaldı. İngiliz sarayı İranlı bakanla görüşmesinde para ödeme konusunda güvence verdi ve yaklaşık 30 subay ve askeri öğretmeni onunla birlikte İran'a gönderdi. İran ordusundaki Fransız subayların yerine alan bu İngiliz subaylar İranlı askerleri eğitmeye başladılar. Fethullah Şah İran'ı 37 yıl yönetti ve bu sürenin 3'te 2'sini de Rus İmparatorluğu ile savaş halinde geçirdi. Rusya ile savaşın devam ettiği tüm yıllar boyunca Şah cepheye yakın olmak istediğinde Tahran'dan ayrıldı. Ancak yolun yarısını bile gitmeden Sultaniye alanında bir yerde kamp kurdu. Bu seferlerden birinde Rusların hızlı ilerleyişi haberi Şah'a ulaşınca derhal Tahran'a dönme emri verdi. Böyle bir padişah askerlerinin Ruslarla nasıl savaştığını ve günlük çeyrek ekmek ve birkaç meyve ile Avrupa'nın en güçlü ordularından biriyle nasıl mücadele ettiğini bilmiyordu. Gerektiğinde düşmanın topçusuna kılıçla bile saldıran ve Rus imparatorlarının da hayranlığını bile uyandıran askerler. Sonunda Ruslar yeni hilelerle büyük ve hızlı başarılar elde etmeyi de başardılar. Kafkasya'daki yerel yöneticilerin ve aşiretlerin durumunu iyice incelediler ve düşmanlıklarından ve rekabetlerinden en iyi şekilde yararlanmaya çalıştılar. Yerel yöneticilerin bu düşmanlıklarına dayanarak şu anda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunan Şirvan ve Şeki şehirlerini ele geçirmeyi başardılar. Bundan sonra diğer şehirler de birbiri ardına Rus ordusunun işgaline geçti ve sonunda Rus ordusu ikinci kez Bakü'ye ulaştı. Ancak iki Kazvinli kardeşin komutasındaki halkın direnişi Rusların geri çekilmek zorunda kalmasına neden oldu. Bu olay Rusların en zor yenilgisiydi. Bakü Savaşı'nda Rusların ölü sayısı Rus komutanlar için inanılır gibi değildi. 5000 askerinin bir savaşta öldüğüne ve yaralandığına inanmayan öfkeli Rus İmparatoru Alexander Godochev'i görevden aldı ve General Tormosev onu yerine atadı. O zamanlar Ruslar İran'ın batı komşusu olan Osmanlı İmparatorluğu ile savaş halindeydiler ve İran ile barış yapmayı düşünmek zorunda kaldılar. Rusların yeni komutanı İran'a barış teklif etti. İran bu teklifi kabul ederek uzun bir savaştan kurtulabilir, topraklarının çoğunu koruyabilir, askerlerinin ölümünü ve ülke zenginliğinin yok olmasını engelleyebilirdi. Ancak bu barış İngilizlerin aleyhindeydi. Avrupa'da Ruslar Fransa ile ittifak kurmuşlardı ve İngilizlerin Hindistan üzerindeki hakimiyetini tehdit ediyorlardı. İngilizler Rus askerlerinden bir kısmının İran ile savaşmaya devam etmesini ve Avrupa cephesine ulaşmamasını istiyorlardı. Bu yüzden İran ile Rusya arasındaki barışı her şekilde engellemeleri gerekiyordu. Tam da bugünlerde İran Dışişleri Bakanı Mirza Ebul Hasan İlçi bazı taahhütlerini önceki sözleşmede hatırlatmak için Londra'ya gitti. İngilizler Elçiyi de sözleşmede belirtilen 120 bin tümeni kesinlikle İran'a ödeyeceklerini, ayrıca ilçenin kendisine yıllık maaş vereceklerini taahhüt ettiler. Bu maaşla İran Dışişleri Bakanı İngiliz Sarayı'nın bir çalışanı ve maaşlı kulu oldu. İngilizler böyle büyük bir parayı İran Dışişleri Bakanı'na boşuna ödemiyorlardı. Bu parayı harcayarak İran-Rusya savaşının gidişatının istedikleri gibi olacağından eminlerdi. Bu hain vezirin çabalarıyla İran-Rusya savaşı da devam etti, fakat bu hikayenin sonu değildi. Bir kez daha Avrupa'da saflar değişti. Dostlar düşman, düşmanlar da dost oldu. Rusya ve Fransa yavaş yavaş birbirlerinden düşmanlarına dönüşüyorlardı ve İngilizler ve Ruslar bir kez daha birbirlerine yakınlaşmak zorunda kaldılar. Artık Ruslar askerlerinin çoğunu İngiltere'nin düşmanı olan Fransa ile savaşmak için Avrupa'ya göndermeliydi. Ancak Rusların askerlerini güvenle Avrupa'ya götürmeleri nasıl mümkün olabilirdi? İngiltere'nin çözümü İran'ın zayıflatılmasıydı. Böylece Ruslarla en kısa sürede barışı kabul etmesi sağlanacaktı. İlk adımda da İran ile olan ittifak sözleşmesini çiğnediler ve askeri uzmanlarını İran ordusundan çektiler. İkinci adımda ise İran ordusundan edindikleri askeri bilgileri Ruslara verdiler. Ruslar Abbas Mirza'nın güçleri hakkında çok doğru bilgilere sahip olduklarından saldırı zamanını ve yerini iyi seçtiler ve İran kampına da iki koldan saldırdılar ve hızla İran topçusunu da ele geçirmeyi başardılar. Abbas Mirza askerlerinin çoğunu kaybetti ve büyük topçusundan kalan bir top ile de küçük bir asker grubunu Rusların elinden zorlukla kurtarmayı ve geri çekilmeyi başardı. Bu yenilgiden sonra İran ordusu çok zayıflamıştı ve yeniden yapılanmaya ve daha fazla harcamaya ihtiyacı vardı. İngiliz elçisi barış için ısrar etme zamanının uygun olduğunu gördü ve Şah'ı mali yardımları keseceği konusunda tehdit etti. Bu şartlar altında Şah sonunda barışı kabul etti, hem de Rusların elindeki tüm işgal altındaki bölgelerin onlarla kalacağı şekilde. Görüşmeler Hicri Kameri 9 Şevval 1228'de Karabağ'daki Gülistan köyünde yapıldı ve şu anda Azerbaycan'da bulunan Karabağ, Gence, Şeki, Şirvan, Kuba, Derbent ve Bakü şehirleri bugün Rusya'nın güneyinin bir parçası olan Dağıstan ve tüm Gürcistan toprakları İran'dan koparıldı ve Ruslara verildi. Ancak bu Rusya ile savaşın sonu değil de Gürcistan Anlaşması'ndan 13 yıl sonra Rusların birkaç sene bölgesine el uzatması büyük bir savaşın ateşini de alevlendirdi. Ruslar İran ile savaşa başlamadan bir süre önce Fransa İmparatoru Napolyon'u yenmişlerdi ve şimdi tüm askerlerini Avrupa cephesinden Kafkasya Savaşı'na çekebilir ve tüm güçleriyle İran ile savaşabilirlerdi. Bir kez daha İran Sarayı'nın Avrupa olaylarından habersizliği ülkenin aleyhinde oldu. Şah ise Rusların artık Avrupa'da sıkışıp kalmadığını bilseydi belki de saldırıya başlamak için daha iyi bir zaman seçerdi. Fethali Şah Kacar Rusya ile savaşta iki kez yenildi ve iki anlaşma imzaladı: Gürcistan ve Türkmençay. Bu iki anlaşmada toplamda 17 Kafkas vilayeti de dahil olmak üzere yaklaşık 250 bin kilometre karelik bir alan İran topraklarından ayrıldı. Fethali'den sonra Nasreddin Şah Kacar da İran haritasının bazı kısımlarını kaybetti ve bunların çoğu İngilizlerin işiydi. Paris Anlaşması'nda Herat ve günümüz Afganistan'ın bir kısmı İran topraklarından koparılırken Goldsmith, Sözleşmesinde Belucistan'ın bazı kısımları ve 2. Erzurum Anlaşması'nda Kürdistan'ın bazı kısımları ve Ahal Anlaşması'nda Kuzey Horasan'ın bazı kısımları İran'dan ayrıldı. Bu toprakta şimdi 10 bağımsız ülke olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcastimizin bu bölümünde Kacar Hanedanlığından Fethi Şah'ın dönemindeki Rusya ile yapılan savaşlar ve sonuçlarını ele almaya çalıştık. Podcastlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'ı arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınızı da tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast denemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.